Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 24. ayrım, sayfa 200. Daha beteri de, bizim iktidarların zora gelince suikastlerden kolaylık ummalarıdır. Dengesizler, serseriler hiçbir şeyi uzun boylu saklayamazlar. İktidarlar da yatkınlıkları sebebiyle zati kuşkudadır. Böyle bir şey yokken bile varmış evhamı içindedir. Sezinledi mi, durumu da uygun buldu mu, önleyeceğine el altından suikast delilerini kışkırtır. Nereden mi biliyorum? Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi işinde biz de böyle yaptık. Şimdi karşımızdakilerin bize o planı tıpatıp uyguladıklarına %100 eminim. Bu kadar aptal olduğumuzu anlamak için deha istemez. Bunu bilirler, bir başka oyun bulmalı demek zorunluluğunu bile duyuramadık. Sayfa 272-273. Demek ki hükümet ne Kara Kemal'in başta sandığı gibi masummuş, ne de hatta sandığı gibi hazırlanmış bir suikast girişimini haber alınca bundan yararlanmayı düşünmüş. Anlaşılan karakteri suikast işine yatkın ve meyilli ittihatçıları el altından suikaste kendi kışkırtmış, sonra durumu izlemiş. Polis romanlarında bazen gerçek katilin polis çıkması gibi. Kurt Kanunu'nda da gerçek katilin muhaliflerini idam edebilmek için suikastçileri kışkırtan iktidar hükümeti olduğu ortaya çıkar. Romanda varılan bu sonuç beklenmedik bir sonuçtur. Çünkü başta masum görünen hükümettir. Cinayeti planlayanlar ise ittihatçılardır. Okur, ilk bölüme verilen kanlı tuzak başlığını Gazi'ye İzmir'de yapılacak suikaste işaret sayar. Ama romanın sonunda bu kanlı tuzağın gerçekte hem suikastçılara hem de suçsuz bir takım muhaliflere kurulmuş olduğu anlaşılır. Kurt Kanunu adı da kitabın özünü dile getiren yerinde bir başlıktır. İktidar kavgasında taraflar politikayı baskı, şiddet ve silahla yürütmeye çalışan, yani Kurt Kanunu'na inanan insanlar olarak beliriyor. Demek o yılların Türkiye'sinde politikada geçerli olan insanların yasası değil, yırtıcı kurtların yasası. Nitekim bir hukuk kurumu olan İstiklal Mahkemesi'nin bile yasalara göre değil, kurt kanununa göre davrandığına tanık oluyoruz. Polisiye romanda cinayet kişisel olduğu için nedeni de kişiseldir. Paradır, aşktır, kıskançlıktır ve benzeri. Kurt Kanunu'nda ise cinayet de, cinayetin çözümünün meydana çıkardığı nedenler de siyasal olduğu için yapı hem polisiye romanının gerilimine hem de düşünsel bir içeriğe sahiptir ve bu iki ilgi odağı yapıtın kurgusu gereği doğal olarak birbirine kenetlenir. Türkiye'nin yakın tarihi ile ilgili görüşlerini geniş bir okur yığınına roman yolu ile iletmek isteyen bir yazar için bulunmaz bir fırsattır bu durum. Yazık ki Kemal Tahir gerektiği şekilde yararlanamamış bu fırsattan. Çünkü burada belirtmeye çalıştığımız kurgu, çeşitli konulardaki fazlalıklardan, sapmalardan, uzatmalardan temizlendikten sonra geriye kalan temel kurgudur. Gerçekte bu sapmalar ve şişkinlikler yüzünden metindeki kurgu berraklığını yitirmiş, dağılmış ve yer yer görülmeyecek kadar silikleşmiştir. Güzel bir binanın sağına soluna gelişi güzel yapılan eklemeler ve çıkıntılarla tanınmaz hale getirilmesi gibi bir şey bu. Bu teknik hata, Kemal Tahir'in Türk toplum düzeninin batıdakinden farklı olması nedeniyle romanın da işlev ve sorunsal bakımdan batı romanından farklı olması gerektiği inancından kaynaklanıyor bence. Bir önceki bölümde gördük ki Kemal Tahir'e göre Türkiye'de tarihsel ve toplumsal araştırmalar yapılmamıştır ve bundan ötürü bu işi yazar kendi yapmak ve doğal olarak bu konuda bilgisiz olan okura bulduklarını aktarmak zorundadır. Gerçi yazarın böyle tarihsel, toplumsal konularda ders verir gibi yazması roman tekniğine uymaz ama Türk yazarı için kaçınılmazdır bu tutum. Besbelli Kemal Tahir bu anlayışa sığınarak Türkiye'nin yakın tarihini, imparatorluğun çöküşüne yol açan Tanzimat hareketinin yanlışlığını, İttihat ve Terakki'nin hatalarını, Cumhuriyet döneminde halk fırkasının siyasal ve ekonomik bakımdan ne gibi yanılmalara düştüğünü ortaya koymak ve kendi düşüncesine göre bunların alternatiflerinin neler olması gerektiğini okura açıklamak için tabii Kara Kemal'in ağzından Kurt Kanunu'nu bir araç saymış. Kemal Tahir'in yorumunda vurguladığı nokta batılılaşma hatasıdır. Tanzimatçıların, ittihatçıların ve cumhuriyetçilerin ortak hatası kendi haklarına güvenip ona dayanacakları yerde batıya sarılmaları, ona benzemek sevdasına kapılmaları, liberalizme ve kapitalizme inanmış olmalarıdır. Bu yüzden Türkiye Tanzimat'tan bu yana Batı'nın denetiminden ve sömürüsünden kurtulup da bağımsız olamamıştır. Kara Kemal son yılları gözden geçirirken doğal olarak tarihsel olaylar üzerinde durur. Çünkü suikastin iç yüzünü ve iktidarın tutumunu açıklamak için gereklidir bunlar. Bir tür kanıt ya da ipuçları sayılırlar. Ne ki Kemal Tahir, Kara Kemal'e geçmiş olayları yorumlatırken bir ayıklama yapmaz işlevsel olanın yanı sıra Türkiye ile ilgili ama romanla hiçbir ilgisi olmayan çeşitli olaylar ve sorunlar hakkında kendi görüşlerini söyletir ve böylece gereksiz bir sürü belgeyi, bilgiyi ve yorumu metne katmaktan kendini alamaz. Söz gelimi Kara Kemal, Emin Bey'e dış sermayenin tehlikeleri, dış güçlerin bizi denetimi, liberalizm ile kalkınmanın olanaksızlığı üzerinde nutuklar çeker. Yusuf Akçura'nın Siyaset ve İktisat kitabından parçalar okur. Mustafa Kemal'in İzmir İktisat Kongresi'ndeki konuşmasının birkaç sayfa tutan bir özetini yapar. Bunlar suikast girişimiyle doğrudan ilgili ve onu açıklayan olaylar değildir. Okuru bilgilendiren ama romanın organik birliğini bozan bu tür eklemeler, Kemal Tahir'in iddiasına göre Türk yazarının göze alması gereken bir hatadır. Ne ki Kemal Tahir'in yapıtlarında bütünlüğü bozan, yalnızca tarihsel, toplumsal konularda bilgi aktaran parçalar değildir. Yazarın diyaloğa olan aşırı düşkünlüğü de romanı sanatsal yönden yıpratır. Aslına bakılırsa Kemal Tahir bir diyalog ustasıdır ve yazdığı konuşma sahnelerinin kıvraklığına ve akıcılığına Türk romanlarında çok az rastlanır. Ama şunu da söylemek gerekir ki yazarın büyük bir keyifle yazdığı anlaşılan bu diyalog sahneleri kimi zaman işlevini yitirir ve konuşma için konuşmaya dönüşür. Özellikle cinsel konularda uzayıp giden bu konuşmalar, köyün kamburu ve büyük mal gibi Anadolu romanlarında ne aksiyonu yürütür, ne karakter çizmeye yarar, ne de metinde gelişen ilişkileri ve durumu kristalize etmeye. Başka bir deyişle bir amaca hizmet etmek yerine kendileri amaç olur. Kurt Kanunu'nda da vardır bu kusur. Aslında roman değişik mekanlarda çoğu kez iki kişi arasında geçen konuşmalarla yürür. Belli başlılarını şöyle sıralayabiliriz. Naciye'nin evinde Abdülkerim ile Naciye, sokakta Abdülkerim ile Baytar Rasim, Kara Kemal'in evinde Abdülkerim ile Kara Kemal, Semra Hanım'ın konağında Abdülkerim ile Kara Kemal, Paşa çiftliğinde Abdülkerim ile Şaban Efendi, Hayriye'nin evinde Abdülkerim ile Hayriye, Emin Bey'in evinde Kara Kemal ile Emin Bey, Emin Bey ile Murat, Gurbet Hala'nın bostanında Emin Bey ile Gurbet Hala, yine Emin Bey'in evinde Emin Bey ile Perihan. Bu konuşmaların işlevi de değişiktir. Bazen karakter çizmeye yarar, bazıları olayları yürütmeye. Bazıları politik ya da ahlaksal konular üzerinde tartışma için kurulmuştur. Bazıları da Kara Kemal'in ağzından Kemal Tahir'in görüşlerini dile getirmek için. Abdülkerim'in Şaban Efendi ve Hayriye ile yaptığı uzun konuşmalar ise yukarıda sözünü ettiğim işlevsiz ve konuyla ilgisiz konuşmalara bir örnektir. Abdülkerim çiftlikte saklanırken kömür yakıcısının karısı Hayriye'yi gözüne kestirir ve bir gün kadını uzaktan seyrederken yanına Şaban Efendi adında bir tüccar gelir. Şaban Efendi romanda 4., 5. derecede bir karakterdir ve kaçakların başına konan ödülü almak için jandarma çavuşuyla birlikte baskın vererek Abdülkerim'i öldürmeye teşebbüs eden adam olduğu için vardır romanda. Gel gelelim yazar, Abdülkerim ile Şaban Efendi'yi cinsel konular üzerinde sayfalarca konuşturur. Şaban Efendi'nin ağzından Hayriye ile yatmak için yaptıklarının, uykuda kadının üstüne gelişinin ama kadının yollu olduğu halde niçin razı gelmediğinin hikayesini dinleriz. Yine Şaban, kısır çıkan birinci karısıyla nasıl evlendiğini, cinsel iştihası fazla olan ikinci karısının ise kürtajdan başını alamadığını, kısacası evdeki tüm cinsel yaşamını ayrıntılarıyla anlatır. Bu yetmezmiş gibi Şaban'ın Hayriye'ye asılması olayının ve karıları hakkında anlattıklarının değişik bir yorumunu bir kez de Hayriye'den dinleriz. Ayrıca Hayriye'nin kızlığının nasıl giderildiğini ve bununla ilgili olarak cinsel bazı davranış biçimlerinin nedenini de. Ama tema ile hiçbir bağı olmayan, romana hiçbir şey katmayan bu konuşmaların böyle sayfalarca uzatılmasına bir gerekçe bulmak güç. Gerçi kaçma serüveni arasına yerleştirilmiş bir dinlenme parçası işlevi görüyor ya da Abdülkerim'in karakterine uygun konuşmalar diyebilirdik. Ama konusu ve romanda kapladığı yer böyle bir gerekçeyi geçersiz kılıyor. Romanın mantığı içinde yersiz ve gereksiz olan ders vermeler ve cinsel konular üzerindeki uzun konuşmalar sözünü ettiğimiz polisiye kurguyu bulandırmakla kalmaz, başka yönlerden de zarar verir romana. Kemal Tahir'in yazdığı türden gerçekçi roman, insan psikolojisine ters düşemez. Psikolojik bakımdan doğru olmak zorundadır. Aksi halde okurda aldatıldığı, hatta bir oyuna getirildiği duygusunu uyandırabilir. Gerçekçi roman olabilir kanısını verme çabasından vazgeçemez. Oysa Kara Kemal, Fahir Öngör'ünde bir yazısında değindiği gibi, her an basılma tehlikesi altında, ölümün nefesini enselerinde hissederken Emin Bey'e tarih ve politika üzerine uzun nutuklar çeker. Dipnot 4. Bakınız Kurt Kanunu üzerine Türk Dili, Kasım 1969, sayfa 133. Kovalamanın doruk noktasında Kemal Bey'in rahat rahat konuşabilmesi, Emin Bey'in de hayret ve merakla dinlemesi hem psikolojik bakımdan inandırıcı değildir hem de gerilimi söndürür. Üstelik Kara Kemal'i okurun ondan yana olmasını sağlayan kıstırılmış adam kimliğinden çıkarıp tarih dersi veren bir öğretmen kimliğine büründürmekle romanda amaçlanan bir etkiyi zayıflatır. Kurt Kanunu'nda son 100 yıllık siyasal gelişmeler sergilenir ve bu arada Batı kapitalizmine özenmenin faturası açıklanırken, İttihatçıları ve Halk Fırkasını eleştirme stratejisinin bir parçası olarak Osmanlılık çeşitli vesilelerle övücü anlamda kullanılır. Kemal Tahir'in sözcülüğünü yapan Kara Kemal'in Osmanlılığı vurgulanır örneğin. Ancak sahici Osmanlılarda görülen, sırasında yumuşak, sırasında çok sert bir kişiliğe sahip olan Kemal Bey'in evi de Osmanlı zevkine göre döşenmiştir ve gerçek Osmanlılıkta ferahlık vardır. Kıstırılmış durumdaki Kara Kemal ile Abdülkerim'e yardım edenlere, onları evinde saklayanlara yiğit ve Osmanlı gözüyle bakılır romanda. Yiğitlik, dostluk, hatta analık heykeline benzetilen Semra Hanım korkusuzca evinde saklar onları ve çember daraldığı için telaşlanacağını düşünen Kara Kemal'e şu cevabı verir Abdülkerim. Yok sanmam, Osmanlı'dır. Sayfa 128. Onlar için koşuşan, haber taşıyan, yüreği bileği güçlü, gurbet alayı da şöyle tanıtır yazar. Her çeşit kesici, delici, ateşli silahlara gerçekten hakkını veren Osmanlı karılarındandı. Sayfa 130. Gidilecek bir yer bulamayan ve perişan bir halde Emin Bey'in kapısını çalan Kara Kemal'i geri çevirmeyip içeri alan Perihan da Osmanlı dedikleri gerçekten yiğit kadınlardandır. Sayfa 259. Kemal Tahir, kadının toplumda yeri konusunda da Osmanlıdır. Erkeğin üstün olduğuna, bundan ötürü hükmetmesi gerektiğine ve kadının da bunu kabul edip itaat etmesi gerektiğine inanır. Osmanlı dediği kadın yiğit, mert ve korkusuzdur ama erkeğin otoritesine karşı gelmez. Tersine ancak otoriter bir erkeğe saygı duyar. Kemal Tahir'in bu konudaki düşünceleri en iyi ifadesini Devlet Ana'da bulur. Karı kısmı erkek işine karışabilemez, Türkmen töresince, diyen Bacı Bey, yiğit bir kadındır ve savaşçı değil de molla olmak isteyen oğlunu erkekten saymaz. Mollalıktan vazgeçirmek için eline aldığı kırbacı ile onu yola getirmeye kalkışınca Kerimcan sıçrayıp anasının elinden alır kırbacı. Kerim babasının kelimeleriyle bağırdı. Yumuşa Bacı Bey, yumuşa ki bir şey hasıl olabilsin. Yumuşamadın mı, yumuşatırım seni. Babam rahmetli gibi. Kırbacı iki kez şaklattı. Hadi bakalım aş evine. Bir eksik görmeliyim ki sofrada ben size sormalıyım. Sayfa 622. Diyerek anasının karşısına dikilip ona el kaldırınca Bacı Bey oğlunun adam olduğuna, babasının ocağını yakacağına inanır ve belli etmediği bir mutluluk içinde oğluna boyun eğer. Kurt Kanunu'nun sonunda da benzer bir sahneyle karşılaşırız. Perihan ağabeyi Emin Bey'e bir ana gibi baktığı ve üstüne kanat gerdiği için otoritenin kendinde olduğuna inanmıştır. Romanın son sayfasında Emin Bey, evine sığınmak isteyen Abdülkerim'in hala kapıda olduğunu sanarak aşağıya inmek isteyince Perihan karşısına dikilir ve onu bırakmak istemez. Çekil yolumdan, çekil diyorum. Perihan bir an ürktü, sonra abisini yıllardır kumandası altında tutuyor sanısının verdiği cesaretle direndi. Olmaz, bırakmayacağım. Bu arada ikisinin de beklemediği bir iş oldu. Emin Bey sanki 100 kere yapmış gibi Perihan'ı hırsla kolundan tutup savurdu. Çekil be! Sayfa 403-404. Her iki romanın sonunda da olumlu sayılan bir erkeğin yine olumlu sayılan bir kadına otoritesini kabul ettirmesi ve bunun için kaba kuvvete başvurması Kemal Tahir'in tutumunu açıkça belirtir. Bir önceki bölümde Kemal Tahir'in roman anlayışını incelerken şu iddiasıyla karşılaşmıştık. Batı'da roman burjuva toplumundaki bireyin dramını anlatır. Oysa bizde burjuva sınıfı yoktur ve bundan ötürü Türk romanının konusu bireyin dramı olamaz. Türk romanı toplumun dramını anlatabilir ancak. Kurt Kanunu'nda sözünü ettiğimiz dedektif romanı kurgusunun yoğunluğunu ve bütünlüğünü koruyabilmesi ve haksız yere suçlanarak kıstırılan Kara Kemal'in dramının ön plana çıkabilmesi için onun baş kişi rolünde olması gerekirdi. Böylece Kemal Bey suikast olayını bir dedektif gibi çözümlerken o dönemin toplumsal ve siyasal sorunları, tarihsel gelişimi ortaya konmuş olurdu. Ama yazar, anlaşılan bireyin dramına saplanmadan toplumun dramını dile getirmek için Kara Kemal'i baş kişi yapmaktan kaçınmış ve bu rolü Abdülkerim, Kara Kemal ve Emin Bey arasında paylaştırmış. Romanın başlarında merkez kişi Abdülkerim'dir. Olayları bu kabadayı ve çapkın iddiatçının açısından görürüz. Suikasti düzenleyenlerin elebaşlarındandır. Kara Kemal'i işe bulaştırdığı için vicdan azabı ile kıvranan ve bütün bunlardan ötürü okurun ilgisini çeken odur. Sonra yavaş yavaş yerini suikast olayını açıklama görevini üstlenen Kara Kemal'e bırakır. Romanın ortalarında yer alan çiftlikteki baskın olayından sonra Abdülkerim'i bir daha görmeyiz bile. Ne ki Kara Kemal'in baş kişiliği de sonuna kadar sürmez ve ölümünden sonra yazar Emin Bey'in İstiklal Mahkemesi'ne çıkışını, beraatini ve içine düştüğü bunalımı anlatır. Bu son kısmın kendine özgü teması ve kahramanı ile ayrı bir öykü oluşturduğunu söyleyebiliriz.